ekmek olur alın teri.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı Gülşen Ayvaz hazırlıyor. Teknik yönetimde Recep Özden ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da karşınızdayız. Bu hafta aktaracağımız konumuz yaşlılık ve yaşlı hakları değerli dinleyenler. Sizler de sorularınızla bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda önerilerinizi de yine bizlere aktarabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21. Değerli dinleyicilerimiz, internet yoluyla da yine bizlere ulaşabiliyorsunuz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Canlı yayını takip edebileceğiniz gibi kaçırdığınız programlara da podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarımız var. Değerli dinleyenler, Yaşlılık Konseyi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor İlhan Dülger ve bir TRT personeli de aynı zamanda stüdyomuzda. Yine Yaşlılık Konseyi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Cem Şeker bizlerle beraber ve her hafta olduğu gibi bu hafta da program danışmanımız Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Okan Güray Bülbül bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Evet, 18-24 Mart Dünya Yaşlılara Saygı Haftası. Biz de bu vesileyle bu haftayı yaşlılara ve yaşlı haklarına ayıralım dedik. Öncelikle yaşlı nedir? Tam olarak bunun bir tanımını yapmak lazım. İnsan hissettiği yaşta mıdır? Yoksa hangi yaştaysa ona göre mi değerlendirilir? Yaşlılık nedir efendim?
Efendim, hepinizi selamlıyorum. Yaşlılık tanımına girmeden evvel, bugün 18 Mart, gençliklerini feda etmiş olan Çanakkale şehitlerimizi anmak istiyorum. Onlar bugün yaşlı olabilirlerdi. Evet. Hayatlarını bizim için feda ettiler. Bizler de yaşlılığı onlar sayesinde erişmiş bulunan nesilleriz. Allah rahmet eylesin. Yaşlılık hayatın en son evresi. Bu evreye insanların nasıl baktıkları kendi iç alemleriyle ilgili oluyor. Bazı insanlar genç yaşlanıyorlar. Daha çok hizmet ve verimlilik hissi hissediyorlar. Genellikle bu his de artıyor. Yani çağımızda da arttı. Son 10 yıldır, 20 yıldır çok fazla bilimsel araştırmalardan güzel sonuçlar alınıyor ve insan hayatının çok uzadığını görüyoruz.
Evet.
1980'lerden sonra insan hayatına 20 ila 30 yıl süreler eklendi. Şu anda yaşlılık tanımı dediğimiz zaman 65 ila 85 yaşlar arasına aktif yaşlılık, yani uzun ve faal yaşama dönemi.
65-85
evet. Yaş arası. Her insan tabii tam sağlıklı olmayabilir ama giderek daha fazla sayıda insan evet, faal ve zinde oluyor. Bu insanların, bu yaşlıların bedenleri sağlıklı, zihinleri zinde, meslekli, birikimli, çalışkan ve hizmet etme aşkı içerisinde insanlar oluyorlar. 65 yaşında emekli ettiğiniz zaman ise pek çok insan atıl kalıyor. Bu ataletten dolayı bir moral bozukluğu olabiliyor.
Evet.
Bir de şimdi esas ihtiyarlık çağı denilen çağ 85 artı yaşlara kaydı.
İleri yaşlı anlamında.
İleri yaşlarda. Bu yaşlara kıdemli vatandaşlar da deniyor. Kıdemli vatandaşlarımız aşama aşama tabii daha fazla bakım gerektiren bir çağa giriyorlar. Yaşlılığın tanımlarından bir tanesini ben Sultan II. Murat Han'dan vermek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet'in babası. Fatih daha henüz ikinci Mehmet tabii o zaman. İkinci Mehmet adı.
Evet.
Fatih daha 9 yaşındayken babasına bir soru soruyor. Yaşlılıkla ilgili. Diyor ki sen babacığım nasıl bu kadar zinde kaldın? Ona cevap verirken ve yaşlılık iyi midir kötü müdür diye soruyor. Ona cevap verirken babası diyor ki insanoğluna bağışlanmış hayat nimetinin en son amacı gelir ihtiyarlıkta düğümlenir. Yaşlılık zamanı hayatın en üstün ve olgun çağıdır. İhtiyarlık gaflet perdesini kaldırıp gözleri açar, insanı uyandırır. Akıl bile ancak yaşlılık çağında aşırı dikkat ve eşya hakkında derin tecrübe sonucunda olgunluğa erer. Böyle olarak iyiliğin ve hayrın sağlam, sarsılmaz bir temeli olduğu da o yaşta ortaya çıkar.
Evet, yaşlılık dönemlerini aslında bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Sosyal hayattan da aynı zamanda yaşlıların tecrübelerinden de gençler faydalanmalı, sosyal hayattan kopmamalı yaşlılar. Ben de böyle bir sonuç çıkardım. TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği nasıl bir dernektir, nasıl bir kurumdur, nasıl bir oluşumdur, hangi konularda faaliyet gösterir?
Arkadaşımla beraber anlatalım. 2009 yılında kurulmuş bir konsey derneği, Yaşlılık Türkiye Yaşlılık Konseyi Derneği, hem ulusal hem uluslararası alanda evet. faaliyet gösteriyor. Yaşlılık hakları üzerine. Yaşlıların mutlaka insan hakları olarak bütün yaşlılarında insan hakları mevcut. Fakat bunların kullanılabilirliği önemli. Yaşlıların haklarının kullanılması esas. Çünkü sorunlarına çözümler bulunması, bunların Türkiye'de ve dünyada sahiplenilmesi işini yapıyor. Örneğin Türkiye'de 2011 yılında yaşlılığa pozitif ayrımcılık anayasaya girdi.
Evet.
Bu çorbada bizim de tuzumuz var.
Ne güzel.
Böyle bir ve dünyada ilk ülkeyiz bu böyle bir atılım yapan. Herkes gıpta ediyor Türkiye'yi böyle bir sonuç elde ettiği için. Ayrıca yaşlılık konusunda faydalı çözümler üretmek için dünyayı da harekete geçirmek istiyoruz. Uluslararası Yaşlılık Federasyonu ile beraber çalışıyoruz. Orada pek çok katkılarımız var. Hem fikri olarak hem faaliyet olarak. Sadece bu sene daha geçtiğimiz hafta 13-14 Mart'ta 4. Uluslararası Kongremizi yaptık. İstanbul'da yapılıyor kongrelerimiz ve bu kongre ile İstanbul Yaşlılık Mükemmeliyet Merkezi'ni de kurup ilan etmiş olduk. Arkadaşımız bu konuda bilgi verecektir. Yaşlılara dünyanın neresinde yapılmış olursa olsun faydalı araştırmalar, bilgiler, bulguları dünyada paylaştırmak ve hizmet verecek kuruluşlara bu konuda aydınlatıcı, yol gösterici bağlantıları kurmak esas amacımız. Yaşlılık Mükemmeliyet Merkezi'nden bu. İstanbul'da bu hafta kurulduğu ilan edildi. Bir haftadır, bir yıldır kuruluşu devam ediyordu.
Evet.
Evet.
Sayın Şeker, Cem Şeker aynı zamanda bir TRT personeli.
Doğru.
Ve Yaşlılık Konseyi Derneği'nde de yönetim kurulu üyesi. Siz gönüllü de çalışıyorsunuz.
Burada aynen, tamamen gönüllü çalışıyoruz.
Peki nasıl böyle bir istek duydunuz? Neden bu dernekte çalışmak istediniz?
Yani bu derneğe başlangıcım ilginçtir. İlk önce derneğimizin başkanı Mete Bey ile bir tanışıklığım vardı. Hı hı. Geçen zaman içerisinde... Yani uğraştığı işlere bakarken işte yaşlılıkla ilgilenmeye başladım. Benim de hiç daha önce aklıma gelmeyen bir şey. Hani hepimiz yaşlanacağız ama hani inşallah o kadar yaşarız.
Evet.
Ama bir yaştan sonra aklımıza geliyor. Bunun üzerine ben de bir düşünmeye başladım. Baktım çok güzel şeyler yapılmış bir noktaya kadar. İşte dernek 2003 yılında kurulmuş. Bayağı bir noktaya gelinmiş. Ondan sonra ben de işin içine dahil oldum. İşin içine dahil oldukça çalıştıkça biz de ilerledik. İşte yönetim kurulunda da yer almaya başladık. Bu kadar güzel insanların olduğu bir ortamda, bu kadar güzel konularda çalışmaya başlamış olduk biz de.
Evet, az önce söyledik, gençlere tecrübelerinden bir şeyler aktarmalı yaşlılar. Bahsettiğiniz gibi 65'ten 85 yaşına kadar altılı kalmamalılar emekli olduktan sonra. Yaşlılık Mükemmelliyet Merkezi'nden bahsettik az önce. Bu merkez neler yapar efendim?
Şimdi hocamın genel çerçevesiyle çizdiği konuların bir iki detaylarını vereyim isterseniz. Hani bizim turyak.org web sitemiz var. İsteyen herkes buraya girip dernek hakkında ve çalışmalarımız hakkında detaylı bilgiye sahip olabilir.
Hemen bir şey ekleyeyim.
Buyurun.
Buradan üye de olabilirsiniz. Çok geniş bir hizmet yelpazemiz var. Herkesi üye olmaya davet ediyoruz.
Aynen, yani bu iş tamamen gönüllülük esasına dayalı bir iş. Güzel insanlarla hep beraber bir noktaya geliniyor. Yani beraber çalışacağımız herkesi davet ediyoruz derneğimize.
Evet, buradan da duyurmuş olalım dinleyicilerimize. Bizleri Türkiye'den dinleyen dinleyicilerimiz olduğu gibi esas biz yurt dışına yayın yapıyoruz. Yurt dışından da yine katkıda bulunabilirler mi?
Kesinlikle. Tabii. Katkıda bunlar ve üye de olabilirler.
Aynen. Şimdi internet üzerinden de çalışıyoruz ve uluslararası kongreler yapıyoruz zaten.
Şimdi 2003 yılında kurulduktan sonra kongreler yapmaya başladık. Yani bu konudaki toplumsal duyarlılığın artırılması ile ilgili. Sadece ana hatlarını vereceğim. İşte 4 tane ulusal kongremiz oldu. Ondan sonra kongrelerimiz uluslararası boyutlara taşımaya başladık. Hocam dediği gibi geçen işte bir hafta önce yaptığımız kongrede uluslararası boyutta yaptığımız 4. kongreydi. Toplam yaptığımız 8. kongre. Ve uluslararası boyutta dediğimiz bundan bir önceki kongremize İFA ile beraber ortak düzenlediğimiz 50-60'a yakın ülkeden toplamda yurt dışı delegasyonumuz 300'e yakın yurt dışı delegasyonumuz katılımı oldu. Ve bunlar tamamen akademik, yani kendi imkanlarıyla gelen, bildiriler sunan, bu konudaki fikir bildiri paylaşı yapmak isteyenlerdi. Çok dolu bir kongre oldu ki keza bu sene de öyle. Bizim derneğimizin sizin dediğiniz soruya hızla gelmek açısından derneğimizin bizim kuruluş amaçlarımızdan bir tanesi de ileri yaşlarda oluşmuş bireysel bilgi ve deneyimleri hem iş dünyasının hem de toplumun yararlanacağı hizmetlere dönüştürmek var.
Evet.
Yani şimdi yaşlı denince yani kelime anlamına bakarsanız yaşlı esasında yani herhangi bir şeyin yaşı, yani bir makinenin de yaşı olabilir, insanın, canlının yaşı var olduğundan, doğduğundan bu yana geçen süreyi tanımlıyor.
Evet.
Yani yaşı dediğimiz zaman esasında bayağı bir zamandır bu dünyada var olmuş birisinden bahsediyoruz. Ama algısal olarak yaşı dediğimiz zaman hemen böyle ömrün son aşamalarına gelmiş, fazla vakti kalmamış, korunmaya muhtaç. Böyle insanda acıma duygusu uyandıran bir algı oluşuyor. Yani biz esasında bunu yıkmak istiyoruz. Yani belki de yapmaya çalıştığımız en zor şeylerden bir tanesi budur. Şimdi insanın bir gelişimi var, fiziksel gelişimi var. Nasıl belli yaşta dişleri çıkıyor, belli yaşta belli şeyler yapabiliyor. Aynı zamanda fiziksel yapının yanında işte aklı, gönlü, ruhu da olgunlaşmaya başlıyor.
Evet.
Ama bu olgunlaşma ancak çok ileri yaşlarda tam oturmaya başlıyor. Yani eğer dişleriniz işte 5-10 yaşında çıkıyorsa, fiziksel beden 20-30 yaşında maksimum noktasına ulaşıyorsa, aklın, ruhun, gönlün belki en olgun zamanı 40'lı 50'li yaşlardır. Geçen haftaki kongremizde Okinawa'dan gelenler vardı. Okinawa dünyada 100 yaşının üzerinde yaşayan en çok insanın bulunduğu ada. Japonya'nın bir adası.
Evet.
Orada çok ciddi çalışmalar yapılmış. Ve oradaki kültüre göre bir insanın olgunluğa geçiş dönemi, erkekler olgunluğa geçiş için, ergenlikten şey olgunluğa geçiş için belli bir ritüellerden geçiyorlar. 55 yaşında oluyormuş bu tören. Yani 55 yaşından önce çocuk sayılıyor veya
ondan
genç
biraz
sayılıyor.
Daha ruhsal olgunluğa bakılıyor.
Herhalde yani insanlar orada 100 yaşına vurduğu için, 100 yaşından daha fazla yaşadığı için yani bu yaş dediğimiz olgu sürekli kayıyor. Ve bu yaşlı insanlarda esasında çok ciddi bir bilgi birikimi var.
Evet.
Çok ciddi bir deneyim var.
Bunlardan
çok ciddi bir olgunluk var.
Gerekiyor.
Ve toplumun hani belki de en değerli varlıklarından bir tanesi. Bunları biraz önce dediğiniz gibi biz genç nesillere aktarmak ve diğer nesillere aktarmak için projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi işte Tecrübe Bankası. Onun çalışmaları devam ediyor. Emekli olmuş ama bu bilgilerinle paylaşım imkanı bulamamış yaşlılarımız veya kıdemli vatandaşlarımız bizim tabirimizde. Gençlerle Veya özellikle yurt dışından, Türkiye'nin hakim olduğu, sizin de yayın alanınıza giren ülkelerden ihtiyaç duyanlarla buluşturmak için bir platform kurmayı planlıyoruz. Bu bir tanesi. Onun dışında akıl hocalığı ya da mentorluk projemiz var, çalışmalarını yürüttüğümüz. Bu da hani gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse diye bir şey vardır. Bilemeyen gençlere, işte yapamayan yaşlıları bir araya getirip, evet, onlarda bir sinerji etki yaratmayı planlıyoruz. Sorunuzun ilk kısmı buydu. Mükemmelliyet Merkezi'ne geçince, Uluslararası Mükemmelliyet Merkezi. Şimdi biz bunu ulusal çaptan uluslararası boyuta getirdik ve daha da durmadık. Yani hedefi daha da yükselttik. Bir Mükemmelliyet Merkezi'ne götürdük. Mükemmelliyet Merkezi ile özellikle bu coğrafyada, bu coğrafya dediğimiz yani Türkiye'nin sıkı ilişkilerinin olduğu, işte Afrika'nın kuzeyi olsun, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler, özellikle bu coğrafyada yaşlılık konusundaki bilgileri, deneyimleri,
evet,
birleştirip, hı hı, birleştirdikten sonra bunları her yere uyarlanabilecek hale getirip, yani bir ülkedeki bir bilgi deneyim diğer ülkede uymayabilir ama uyarlanabilir, çeşitlendirilebilir. Bunları almak ve bu bilginin dolaşımını sağlamak. Yani en önemli hedeflerinden birisi bu. Çoğu bilgi bir yerde katılıyor ama bir yerden başka bir yere gidemiyor. Dolaşımı sağlamak için bir platform oluşturmak. Bununla ilgili işte İFA ile işbirliği yaptık. İFA Uluslararası Yaşlılık Derneği, buna dernekler üye. Birleşmiş Milletler'de de daimi temsilciliği sandalyesi bulunan bir örgüt. Dünyadaki üyelerinin üyelerine bakarsanız hani milyara yakın toplamda bir üyesi vardır. Birleşmiş Milletler'de yaşlılık haklarının bir şekilde kaleme alınmasında öncülük etmiş bir kuruluştur. İşte Kanada Merkezi, onunla beraber yaptığımız çalışmada bunu dünya çapına taşımayı hedefliyoruz.
Evet, özellikle Avrupa'da şu anda nüfus genel olarak çok yaşlanmış durumda. Sürekli bundan bahsediliyor. Türkiye'de de yavaş yavaş nüfusun yaşlanacağından bahsediliyor. Durum nedir peki Sayın Bülbül, Türkiye'de özellikle? Ben de toplum çok, yaşlanması açısından bakacak olursak.
Ben de hemen sözüme başlamadan önce, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılındayız. Orada hayatını kaybederek bize bu vatanı emanet eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek başlayayım sözüme. Sizin de söylediğiniz gibi yaşlı nüfus oranında ciddi bir artış var. Hem Türkiye'de hem dünya üzerinde. Nasıl bir profilden bahsediyoruz onu biraz ifade etmek adına şöyle bir şey söyleyebiliriz istatistiksel anlamda. 2014 yılında nüfusun %8'i 65 yaş ve üstü konumda Türkiye'de. 2075 yılında bu oranın %27'ye çıkması öngörülüyor. Projeksiyonlar bunu gösteriyor. Dolayısıyla bu alanda yapılan çalışmaların artması, yaşlılığın evet bir sorun olarak algılanmaması, fakat buna ilişkin çözüm önerilerinin ve nasıl daha fazla yaşlının refahı sağlanabilir, bu konulara odaklanması gerekiyor. TÜİK'in ortaya koyduğu veriler aslında Türkiye'nin dünyayla uyumlu olduğunu gösteriyor. Çünkü dünya ortalaması %8.7. Yani dünya nüfusunun %8.7'si 65 yaş ve üzerinde.
Aslında tüm dünya yaşlanıyor diyebiliriz bir anlamda.
Tüm dünya yaşlanıyor. Özellikle bazı ülkeler ön plana çıkıyor. Hı-hı. Cem Bey de söyledi. Almanya'da bu oran %16.7. Almanya'da %21.1. Japonya'da %25.8, evet, İtalya'da %21.
Yani dünya yaşlandı, yani yaşlanacak diyoruz, evet, ediyoruz ya, evet, yaşlandı.
Zaten yaşlandı ama bir yandan da şunu mutlaka söylemek lazım. Hocam da ifade etti, kıdemli vatandaşların yaşlılar içerisindeki oranı da artıyor. Türkiye'de bu oran, yani 80 yaş ve üzerileri kişilerin 65 yaş üzeri kişilere oranı %21.2. Yani her yaş 4 yaşlıdan bir tanesi, 5 yaşlıdan bir tanesi 80 yaşının üzerinde. TÜİK'in bugün yayınladığı istatistiklerde çarpıcı bir rakam daha var. Onu da mutlaka ifade etmek lazım. Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun il nüfusuna oranla en yüksek olduğu il Sinop. Dolayısıyla Japonya, Sinop, Almanya üçlüsünü bir arada düşündüğümüzde yaşlı refahının biraz da hem coğrafik koşullar hem ilin yaşama stresiyle çok alakalı olduğunu görüyoruz. Çünkü hani Sinop Türkiye özelinde çok rahat yaşanabilen bir şehir ve mutlaka bu yaş alma olayına da bu durumun bir katkısı olduğunu söylemek lazım. Bir nokta ben hocamın söylediğinden eleyerek çıkarttım. 65 yaş çok erken oluyor emeklilik için söyledi hoca. Biz sosyal güvenlik sisteminde en çok belki bu noktada zorlanıyoruz. Bugün herhalde bunu ben söylesem sosyal güvenlikte çalışan biri olarak, özellikle emeklilikte yaşa takılanlardan başlayarak bütün çalışanların tepkisi da olur. Ama hocam başka bir noktayı ifade ediyor. Onu vurgulamam evet. lazım. Ama 65 yaş emeklilik konusunda artan ömür düşünüldüğünde evet biraz geride kalıyor. Belki şöyle bir düzenlemeye gidebilir. Türkiye'de biliyorsunuz hep konuşuyoruz. 2008 yılından sonra sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikler sonrası emekli yaşları hem kadınlarda hem erkeklerde oldukça uzadı. 2038 yılından sonra kadın erkek fark etmeksizin 65 yaşında emekli olacak. 2038 yılında ilk kez sigortalı olan bir kişi Türkiye'de 65 yaşından önce emekli olamayacak. Dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıkacak. Evet 2038'e kadar zaten ortalama yaşam süresinin uzamasını bekliyoruz. Fakat emekli olmayı çalışma hayatının dışına çıkarılmak olarak algılamaktan vazgeçmemek lazım. Cem Bey de bahsetti. Derneğin yürüttüğü çalışmalar içerisinde işte tecrübe bankası, bilgi aktarımı gibi çok önemli unsurlar var. Evet belli oranda sosyal güvenlik sisteminin dışına çıkartılabiliriz ama bu çalışma hayatının dışına çıkarılması gerektiğini ortaya koymaz.
Evet yani... şu da çok önemli bir nokta aslında. Yaşam süresi uzuyor ancak emeklilik hakkından mahrum kalmamak gerekiyor. Hani 85 yaşında emekli olmak da belki çok uç bir örnek olabilir. Ama yine de toplumsal hayattan, sosyal hayattan ve çalışmaktan, üretmekten, tecrübelerini paylaşmaktan da geri durmamalılar. Ülkemizde peki yaşlı haklarına, efendim sizin aktaracağınız bir husus var galiba. Hemen sözü size vereyim. Sayın Dülger buyurun.
Şimdi 1991 yılında bu konu dünyada çok yükselmiş. Birleşmiş Milletler'in bir bildirisi var bu konuda. Yaşlıların bağımsız karar ve hareket edebilme haklarını kullanabilmeleri, katılım ve içerilme, bakıma erişebilme, sıkıntıda oldukları evet. zaman kendini gerçekleştirme ve haysiyet onurlu vatandaş olarak yaşayabilme hakları var. Bunları esas sağlamamız önemli. Bunlar sağlandıktan sonra kişi emekli olsa da olmasa da kendisine bir faaliyet alanı açar. Emeklilikte tabii mühim olan daha erken emekli olmak, geç emekli olmak değil. Evet. Bu emeklilik maaşına hak kazanabilmek. Dünyanın her yerinde emekli maaşı 65 yaşında alınabiliyor. Bizde erken emeklilik diye bir sıkıntı var. Erken emekli oluyorsunuz ve hemen maaş almaya başlıyorsunuz. Hı hı. Türkiye'de toplam 65 yaş üstü nüfus 6 milyon kişi civarında. Buna karşılık emekli maaşı alanlar 12 milyona yaklaşmış. Hatta 13 milyon diyebiliriz şu anda. Bu tabii bütçeye büyük bir yük getiriyor. Bütçemizin %21.6'sı emekli maaşlarına gidiyor. Bu tabii yeni istihdam alanı açmak için yatırım yapmak, kalkınmak vesaire gibi konularda bizi engelliyor. Çok fazla bir nüfusa emekli maaşı ödeniyor. Emekli maaşı sonuçta tüketime giden bir maaş ve sağlık hizmetlerine giden bir maaş. Onun için bu yaştaki insanları emekli olsunlar olmasınlar faal durumda tutabilmek lazım. Faydalı durumda tutabilmek lazım. Başka diğer ülkeler gibi bizde de bu çok önemli olacak. Bizde daha önemli oldu çünkü bütçe açıkları veriyoruz bu yüzden. Almanya, Japonya, işte Danimarka bunlar da yaşlı ülkeler. İtalya bunlar aktüeryal hesaplarıyla kendi yaşlılık giderlerini, harcamalarını çevirebiliyorlar hala.
Evet, sosyal güvenlik kısarak, kendi kendini aslında biraz da idame ettiren bir sistem.
İdame ettirmesi gereken evet. bir sistem. Bunlar halen kısarak ama hizmetlerden ve maaşlardan kısarak gerektiği geriye kadar. Mesela Yunanistan'da şu anda görüyorsunuz emekli maaşları kısılacak belki. Ekonomik kriz de var ama olsun. Bizim hemen emekli olur olmaz 38 yaşında emekli olmuş başlamış maaş almaya. Bundan dolayı büyük bir açığımız var ve bu kaldırılamayacak bir evet. yüktür. Evet. Bunu artık görmemiz gerekiyor. Hemencecik işte efendim erken emekliliğe karşı çıkılıyor şeklinde itiraz olunmayıp herkesin kendini faal tutacak yollara girmesi lazım. Çünkü bir süre sonra bu maaşların ödenemeyeceği bir noktaya gelecek dünya. Türkiye'de öyle, Türkiye daha hızlı gelecek. Onun için yaşlılara yönelik olarak esnek istihdam imkanları, esnek sosyal güvenlik imkanları, esnek prim ödeme, esnek emeklilik maaşı alma, hatta emekliliğe kademeli geçiş. Mesela diyelim ki haftada 5 gün çalışılıyor. Önce haftada 4 gün çalışarak, sonra haftada 3 gün çalışarak, sonra haftada 2 gün çalışarak diyelim, azaltarak emekliliğe kademeli geçiş yapabilir. Bu arada da maaşının bir kısmını çalıştığı yerden, bir kısmını emekli kurumundan alabilir. Bununla finanse edebiliriz.
Evet, aklıma bir soru geldi benim de. Araya
gireyim. Hocamın söylediği, hatta önerdiği sistem şu an Danimarka'da uygulanan bir sistem. Hatta Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar grubu olarak ifade ettiğimiz kanun değişiklikleri sonrası emekli yaşının uzaması nedeniyle mağdur olan kesimin talep ettiği bir uygulama biçimiydi. Şuna dayanıyor. Örneğin 65 yaşında emekli olacaksa birey, 65 yaşında emekli aylığının tamamını değil, bir kısmının kendisine bağlanması ve bu şekilde hem çalışabilmesi hem emekli aylığının sosyal güvenlik sisteminden alınması mümkün oluyor. İlerleyen dönemde çalışması arttıkça kendisine tamamen bağlanacak emekli aylığının yükselmesi durumu söz konusu oluyor.
Evet, burada merak ettiğim bir husus var. Aynı zamanda dünyada genç işsizliği de önemli sorunlardan biri. İşsizlik varken aynı zamanda yaşlıların da iş bulması bir sıkıntı yaratacak mı, yoksa tamamen farklı kollarda mı değerlendirilir bu?
Şimdi yaşlıların bazı işlerini tabii gönüllü hizmet olarak yapmaları, akıl hocalığı gibi yapmaları da söz konusu. Ama bir de çok birikimli oldukları, tecrübeli oldukları, uzman oldukları konular var ki bu konulardaki katkıları bir yaşlının çalışması 5 yaşlının yapabileceği işe denk geliyor. Onun için ekonominin de toplumun da bundan faydalanması, büyük fayda sağlaması söz konusu. Bundan tabii kazanç da sağlanacak. Dolayısıyla gençlere yeni yatırımlar, yeni işler yapılması mümkün olacak. Emekli maaşlarının da kısmen kademe kademe verilmesi, kademe kademe de iş yerinden maaş alınması aynı zamanda sosyal güvenlik kurumlarını da rahatlatacağı için bu kaynakların bir kısmıyla gençlere istihdam yeri açabilecek, imkanlar da sağlanabilecek. Aynı zamanda yaşlıların çok ileri yaşlarda da kendilerine prim ödeyerek yaşlı bakım sigortalarına yatırım yapmaları mümkün olabilecek. Çünkü şu anda mesela yaşlı bakım sigortalarımız yok. Evet, hastalık sigortası var ama yaşlı bakım sigortası yok. Yaşlı bakım sigortası ileri yaşlarda yatalak olan veya uzun süreli bakım gerektiren hastalık durumlarında hasta bakıcı kullanmak veya evde bakım
çok maliyetli,
iş gücü kullanmak gibi pahalı şeyler. Bunlar için orta yere kaynak çıkmış olacak. Artık kaynaklarımızı akıllıca kullanarak yaşlığa hazırlanan bir toplum olmamız lazım. Erken emeklilik diye bu şekilde çok fazla tezahürat yapmak Türkiye'de çok uzamış bir şey. Mesela Danimarka'dan bahsetti arkadaş. Danimarka'da bu sene emeklilik yaşa 71,5'a çıkarıldı. Bu ne demek? 71,5 yaşından evvel emekli maaşı alamayacak kişi.
Evet.
Onun için bizler çok erken yaşlardan emeklilik şeyleri alan insanlar olarak da emeklilik maaşlarının artamayacağını da düşünerekten kendimize alternatif gelir alanları, alternatif çalışma imkanları da çıkarmamız gerekir.
Şimdi konu genelde işte emeklilik, yaşlılık birbirinin ayrılmaz bir bütünü. Emekli olunca insanlar yaşlanmış olur. Oradan bahsediyoruz. Ama bizim derneğimizin esas ana amaçlarını, yani ben biraz daha şeyden bahsedeyim. Yaşlılara bakışı ve yaşlıların kendini nasıl hissettiği konusuna da odaklanmak istiyoruz bunların yanında. Onunla ilgili olaraktan yine geçenlerde kaybettiğimiz Sayın Talat Alman tarafından kaleme alınmış bir tür yakandı var. 2-3 paragraf. Kısaca bunu hızlıca bir okumam için zamanımız var mıdır?
Var, tamam.
Biz yaşı başı ileri kıdemli vatandaşlar. Kendimiz ve yakınlarımız için sağlıklı, ulusumuz ve dünyamız için yararlı bir yaşam sürdürmeye inanıyoruz. Herhangi bir yaşta başa gelebilecek illet ve kazalara uğramadıkça, elden ayaktan düşmedikçe, çalışarak, üreterek, yaratarak etkin yaşayacağız. Hastalığa karşı direnmek, yorgunluğa yenik düşmemek, karanlığa ve karamsarlığa teslim olmamak azmindeyiz. Yaşlılığı toplumdan ele tek çekmek, atıl kalmak, bir köşede oturmak, eceli beklemek gibi algılamayı reddediyoruz. Yaşlılık bizler için deneyim ve birikimle güçlenen, güzelleşen bir ileri yaşam sürecidir. Dünü seviyoruz, bugüne dört elle sarılıyoruz, yarına güveniyoruz.
Evet. Devam edin efendim, buyurun.
Ulusumuza, insanlığa, doğaya hizmetlerimizi sürdürmekten geri kalmayacağız. Toplumdaki görevlerimizin, haklarımızın, sorumluluklarımızın bilincinden uzaklaşmayacağız. Gönül ihtiyarlamadığından sevgilerimiz sağlam, gönüllü çabalarımız sürekli olacak. Amacımız iyilik, andımız iyimserliktir. Biz yaşını başı almış, aklı dinç, ruhu genç bireyleriz. Yaşamdan, yaratmaktan, yararlılıktan emekli olmayacağız. Ülkeye ve dünyaya yeni katkılarda bulunmak uğruna tek tek ve dayanışma içinde emek vereceğiz. İleri yaşlarda ihtiyar olmayacağız, hizmet vererek bahtiyar olacağız. Yani biz burada vurgulamak istediğimiz, hiçbir zaman emekli olmayacağız. Hayattan emekli olmayacağız, işten emekli olacağız. Vaktimizin çok kalmadığını biliyorum ama bir iki cümle etmek istiyorum. Buyur. Şimdi boş kalan, belki yaşlılık çok konuşulan, herkesin bir şekilde destek olduğu ama bariz de boş bırakılan bir alan var. Şimdi geçen yine aynı konuya geleceğim. Okinawa Enstitüsü'nden konuşuldu. 100 yaşının üzerinde yaşanması için işte orada yapılan çalışmalar ve oradaki insanların nasıl yaşadığına dair ipuçları verildi. Ya tabii ki varsayım şu, siz de aynı şeyleri yaparsanız muhtemelen siz de 100 yaşınızı geçersiniz. Şimdi ben şunu düşünmeye başladım. Tamam, 100 yaşını yaşayacağım da o zamana kadar ne yapacağım?
Evet.
Yani ben hiç 100 yaşına kadar yaşamayı düşünmüyordum daha önce. İşte 60, 70, ondan sonrası yapıyorum. İşte ondan sonrasını ne yapacağım kısmını doldurmaya çalışıyoruz biz. Ondan sonra hayattan emekli olmuyoruz. Yani hayatımızın en sonu, belki yani sonbaharı en kötü zaman değil de en güzel zamanını en verimli şekilde geçirmeyi hedefliyoruz.
Evet. Az bir vaktimiz kaldı. Sayın Dülger, sizin de eklemek istedikleriniz var mıdır?
Teşekkür ederim. Şimdi yaşlı nüfusun dünyada arttığı ilk büyük önemli yüzyılı yaşıyoruz. 21. yüzyıl bir yaşlılar çağı olacak. Onun için de artık eski kalıplarımızı değiştirmemiz lazım. Çocuk ve genç nüfusu oransal olarak biraz azalacak. Orta yaş grubu büyük, fakat yaşlıların maaşlarını ödeyebilmek için onların çalışmaları ve prim ödemeleri gerekecek. Yükü orta yaşlılar yüklenecek. Onun için orta yaşlılık için de orta yaştan itibaren yaşlılığa hazırlık programları lazım. Kendilerini nasıl yenileyecekler, nasıl yeni mesleklere aktarılacak, nasıl yaşlılıkta daha faydalı olunabilir şeklinde. Burada atlamamamız gereken bir şey evde bakım konusu.
Evet, çok Türkiye'de, az bir vaktimiz kaldı. Evet, hızlıca.
Türkiye'de insanların en fazla talep ettikleri şey yaşlılık yaşlarında evde bakım.
Evet, evet.
Hizmeti sağlanabilmesi. Bu iş gücünün yetiştirilmesi lazım. Bunlara meslek standartlarının belirlenmesi lazım. Yetiştirilmeleri, belgelerinin verilmesi, diplomalarının verilmesi ve piyasada çalışabilir durumda olmaları lazım. Onların da sosyal güvenlik hakları var ve de işte sık sık belgelerinin yenilenmesi hakları var, imkanları var. Artı ücretlerini düzgün alabilmeleri lazım. Çünkü farklı yerlerde, evlerde çalışacaklar. Bunların, evet, örgütlenmeleri, evet, takipleri gerekiyor. En önemli konularımızdan bir tanesi evde bakım personelinin yetiştirilmesi. Evet. Ben bunu söylemek istiyorum. Kuşaklar arası dayanışma diyoruz. Gençlerin yaşlılardan alacakları çok şey var. Bu devirde gençler çok daha akıllı, buna önem veriyorlar. Yaşlıların da ele tek çekmek değil, nasıl faal olabilirim, nasıl daha yararlı, katkılı olabilirim.
Evet, bu konu için aslında bir program yeterli değil gerçekten. Belki bir başka programda da yine beraber oluruz. Efendim, çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Sayın Bülbül, aktaracağınız bir husus var mı
sonunda? Ben hemen son şunu söyleyeyim. Hocamın söylediği bakım sigortasının kurulması gerektiği istatistiklerde de gözüküyor. Yaşlıların 17.3'ü tek başına yaşıyor. Bunların önemli bir bölümü de kadın. %77'si, yani tek başına yaşayan yaşlıların %77'si kadın. Dolayısıyla bakım sigortasının mutlaka Türkiye'de bugün değilse yarın zorunluluk olacağını görerek gerekli planlamaların yapılması gerekiyor.
Bir de bir cümle belki. En fazla yaşlı ve yalnız yaşayan insan köylerde. Gençlerin çalışmak için şehirlere geldiği bir ortamda ve çok zor hayat şartları içerisinde hayvanlarına bakarak, tarlalarına bakarak bunu yapmak zorundalar. Bu da ayrıca bir programla ele alınması gereken bir konu.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Umarız ilerleyen programlarda tekrar bu konuyu konuşacağız. Ağzınıza sağlık diyoruz. Çalışmalarınız için teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, Yaşlılık Konseyi Derneği yani TÜRYAK Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor İlhan Dülger ve aynı zamanda yine Yaşlılık Konseyi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Cem Şeker, aynı zamanda kendisi bir TRT personeli, bunu da eklemiş olalım. Stüdyo konuklarımızda aynı zamanda değerli dinleyicilerimiz Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Okan Güray Bülbül program danışmanımız stüdyomuzdaydı. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Ekmek olur alın teri.